baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Başkent Ankara'da baş tacı başlıyor. Didem Güneri ve Özlem Özsaç birlikte hazırlıyorlar programı bildiğiniz gibi. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Instagram'da ise baş tacı alttan uzun çizgi ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adreslerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa yine baş tacı orada. Evet, güzel bir sohbetimiz var. Kadınlar üzerine konuşacağız öncelikle. Telefon attığımızda Aslı Davaz olacak. Aslı Davaz kim? Kadın Eserleri ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyesi. Zaman zaman Türk kadının haklarına Cumhuriyet'in ilanıyla mücadelesiz kavuştuğu ileri sürülür. Elbette Cumhuriyet sayesinde Türk kadını toplumsal yaşamda erkeklerle eşit konuma kavuşmuş, birçok Batı ülkesinden bile daha önce siyasi yaşama ortak olmuştur. Ama Türkiye'de kadın hareketi Osmanlı Devleti'nin son döneminde hissedilmeye başlamış, erken Cumhuriyet döneminde belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Aslı Hanım telefon attığımızda demiştim. Merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz Aslı Hanım.
Hoş bulduk.
Evet, her şeyden önce Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye'deki kadın hareketinin nasıl bir ivme kazandığını bize özetleyebilir misiniz Aslı Davaz?
Ulusal Kurtuluş Savaşı'na aktif olarak katılan örgütlü kadınlar, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ilk siyasi partiyi, yani Kadınlar Halk Fırkası adıyla da bir parti kurdular. Ancak tabii o partiyi kuramadılar. Onu biraz sonra daha yakından bakacağız. Ve Türk Kadın Birliği kuruldu. Şimdi Osmanlı Kadın Hareketi'nin mirasını Cumhuriyet dönemine aktarmada tabii ki TKB kilit bir kurumdu. Ve bu dönemde Türkiye'de kadın hareketinin bir ivme kazandığı tabii ki söylenebilir. Hı hı. Yalnız ne var ki yeni kurulan Cumhuriyet 1926'da kadınlara yıllardır savundukları medeni haklarını, 1930 ve 34'te ise siyasi haklarını tanırken başka sivil toplum örgütlerinin de yanı sıra kadın hareketi biraz sekteye uğradı. Hı hı. 1935'te Türk Kadın Birliği oy hakkının kazanılması ve ilk kadın milletvekillerinin TBMM'ye girmelerinin ardından kendi kendini feshetmek zorunda bırakıldı. Hı hı. Dolayısıyla bu sorduğunuz soruya şu cevabı vermek isterim. Hı hı. Evet, bir ivme kazandı ama bu ivme daha sonra bir sekteye uğradığı söylenebilir. Hı hı. Yani kısmi bir ivme kazandığı söylenebilir. Evet.
Peki Türk Kadınlar Birliği ne zaman kuruldu?
Türk Kadınlar Birliği 7 Şubat 1924'te kuruldu. Hı hı. Şimdi daha doğmadan yaşamasına izin verilmeyen 8 aylık Kadınlar Halk Fırkası'nın hemen ardından TKB biliyorsunuz bir dernek olarak kuruldu. Ve TKB 11 yıl 3 ay 3 gün bir yaşam süresi oldu. Hı hı. Şimdi uluslararası platformlarda 35-40 yılda mücadele geleneği yaratmış kadınlar ile Osmanlı İmparatorluğundan yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne toplumun tüm geleneklerini alt üst eden bir süreçte TKB'liler var olmaya çalıştı. Şimdi Batılı kız kardeşleri gibi siyasal haklarını gündemin birinci maddesine koydular. Hı hı. Kadınlar Halk Fırkası da öyleydi, TKB'de. Şimdi bu Halk Fırkası, Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluşu reddedildikten sonra 7 Şubat 1924'te söylediğim gibi aynı kadınlar tarafından kuruldu. Şimdi her oluşumun tabii gereksinim duyduğu bir kuruluş ve örgütlenme dönemi hesaba katılınca dünyadaki diğer örgütlere göre ömrünün bu kadar kısa olması onu değerlendirirken hep akılda tutulması gereken bir etken. Hı hı. Çünkü bir örgütün var olduğu zaman diliminden çok tabii ki taşıdığı niteliksel özelliklerdir. Ve bu örgütü bulunduğu ülkenin politik koşullarından da hiçbir zaman soyutlamamak gerekir. Şimdi uluslararası birinci dalga feminist hareketiyle Türk Kadın Birliği'nin ilişkilerine baktığımızda batıdaki uluslararası kadın hareketinin oluşumunu ve örgütlenmesine de çok kısaca yakından bakmamız gerekiyor.
O zaman Aslanım sözünüzü bölüyorum ama Cumhuriyet'in ilk feministleri olarak tanımlıyoruz biz TKB'yi, doğru
evet,
mu?
Evet, evet.
Ben doğru. Bu arada TKB diyorum, TKB demiyorum.
Evet, TKB diyorsunuz.
Evet,
ama...
evet, çünkü ses K.
Evet, evet, evet. Şimdi bu platformun şimdi Türk Kadın Birliği. Birinci dönem Türk Kadın Birliği yani 24-35. Türk Kadınlar Birliği ise 1949'da farklı bir isim alarak yeniden kuruldu. Şimdi bu Türk Kadın Birliği'nin o dönemde üç büyük uluslararası kadın örgütü mevcuttu. Uluslararası Kadınlar Konseyi, Uluslararası Kadınlar Birliği ve Barış ve Özgürlük için Uluslararası Kadınlar Ligi. TKB, kadınların seçme seçilme hakkı için Uluslararası Birliğe 1926'da üye oldu ve 29'da 11. Kongresine katıldı. Ve 12. Kongresine de ev sahipliği yaptı. O dönemde de UKB uluslararası planda en kitlesel uluslararası örgüttü. Şimdi 1935 Kongresine adım adım nasıl gelindiğini ayrıntılı bir şekilde belki birlikte bakacağız. Ama o dönemde Dünya Kadın Hareketi'nin ortak paydası seçme seçilme hakkı mücadelesinde... Evet. Yöntem bakımından ayrı düşen süfrajistler ve süfrajetler arasındaki anlaşmazlığın temelinde yatan dünya savaşları, siyasal devrimler, ekonomik kriz ve toplumsal değişimler örgüsünde uluslararası birliğin izlediği yol ve bu olaylar karşısındaki duruşu liberal ve ılımlı bir yoldu. Kadınlar bu örgütlerde uluslararası kolektif bir kimlik oluşturmaya da çalıştılar. Türk Kadın Birliği de kendini bu seçtiği uluslararası örgüt içinde konumlandırdı.
Peki TKB'nin asıl delegelerini biraz yakından tanıyabilir miyiz?
Tanıyabiliriz tabii ki. Şimdi bu Cumhuriyet'in ilk feministleri olarak tanımladığımız ve özellikle 1935 Kongresi'nde Türk Kadın Birliği'nin asli delegelerini görevini de üstlenen bu kadınlar esasında 1935'te Türk Kadın Birliği hem 12 asil hem de 12 yedek olmak üzere 24 delege seçtik. Tabii bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz ve bu kadınların yani 99 yıl önce kurdukları bu örgütün şimdi bugün bu kadınların adını anmak tabii çok önemli. Vecihe Ziya, Latife Bekir, Lamia Refik, Seniye Rauf, ben tümünü belki burada telaffuz edemeyeceğim ama Faika Nahit, Nebahat Hamit, Piraye Tor, Saadet Refet, Ayşe Remzi, Aliye Esat, Arayış Hüseyin, Hasene Ilgaz, Seniye Cenani, Zekavet Zati ve Emine Saffet.
Evet.
Evet, bunlar 1935'te Türkiye'yi bu büyük kongrede temsil ettiler.
Çok güzel.
Ve o günün deyimiyle muharraslarıydılar. Bunların en büyüğü 1875 doğumlu Seniye Cenani'dir. En küçüğü ise 1911 doğumlu Necile Tevfik'tir. Şimdi bu nesil Uluslararası Kadınlar Birliği'nin yöneticileri ve üyeleriyle birlikte aynı zaman dilimi içerisinde doğmuş süfrajist bir nesildir diyebiliriz. Çünkü seçme seçilme hakkı için verdikleri mücadelenin koşulları ve yöntemleri birbirinden farklı da olsa yani ortak bir mücadele içinde buldular kendilerini. Şimdi bu delegeleri size kısaca tabii ki tanıtmak isterim, eğer programın akışı buna uygunsa.
Açıkçası bu kadar uzun vaktimiz olmayabilir hani tek tek her birini tanımaktansa, ama şu bizim için çok değerli olabilir diye düşünüyorum Aslı Hanım. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama bu kimliklerin, bize tanıtmak istediğiniz kişilerin ortak özellikleri ve dünyaya bakışları, kadına bakışları çok çok daha değerli gibi. Şöyle bir genellemeyle acaba bize anlatabilir misiniz bu kadınların vasıflarını?
Bu kadınların örneğin ben size tabii birkaç örnek de vermek istiyorum.
Olur.
100. yılda yani bu kadınları anmak tabii ki hepimiz için çok önemli.
Tabii ki.
Safiye Hüseyin tabii hepimizin tanıdığı. Safiye Hüseyin hepimizin tanıdığı çok ünlü bir hemşire. Şimdi yani bu kadınların ortak özelliği tabii ki ülkelerine ve eğitim hayatına, kadınların hayatına gerekli ve eksik olan her şeyi getirebilmekti. Safiye Hüseyin hayatını Türkiye'de hemşirelik okullarının kurulmasına adadı. Ve 1924'te Hilali Ahmer hasta bakıcı hemşiresini kurdu. 33'te ise Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti'ni kurdu. Ve Hüseyin Safiye Elbi bugün Türkiye'de hasta bakıcılığın ve hemşireliğin kurucusu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla hayatını neye adadığını bu şekilde iyi bir bir örnekle görmüş oluyoruz. Senia Rauf ise çok çok çok kısaca Türkiye'nin ilk kadın müzecisi olarak tanınıyor.
Müzeci.
Evet, ilk kadın müzecisi olarak tanınıyor. Ve Asar-ı Atika Müzesi'nin müdürü Halil Ethem Bey tarafından da müze yönetimine alınıyor. Bir başka çok önemli özelliği Senia Rauf'un Shakespeare'in Hamlet, Julius Caesar ve Kral Lear gibi eserleri ilk defa Türkçe'ye çeviren kadındır.
Çok kıymetli.
Evet, Lamia Refik ise belki bugün adı çok bilinen bir kişi değildir ama Lamia Refik 1992'de doğdu ve 35 kongresine de çok çok faal olarak katıldı. Belki çok bir özelliği de dinleyicilerin ilgisini çekebilir. Galatasaray Spor Kulübü'nün Bebek'teki denizcilik şubesinin de ilk kadın kürekçisidir.
Çok güzel. Evet.
Evet, Efsai Suat ise 1894'te doğdu. Ve o dönemin bütün kadınları gibi eğitimlerine çok önem verdiler. Bütün bu kadınların ortak özelliği üniversite mezunu olmaları. Esai Suat da Arnavut Amerikan Kız Koleji'nden 1915'te mezun oldu. Esai Suat'ın edebiyatçı olarak belki bugün adını herkes bilmeyebilir ama önemli de eserleri vardır. Türk Kadını, Müsvet Menfi, Aşktan Sonra ve Kırık Kapısı gibi üç farklı çok ilginç eseri bulunuyor Esai Suat'ın. Mihri Hüseyin Pektaş ise Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden. 8 Şubat 1935'te kadınların ilk oy kullandığı TBMM 5. dönem seçimlerinde 17 kadın arasında Malatya Saylavı olarak yer aldı.
Aslı Hanım, o zaman bizim şöyle anladığımız genel anlamda her biri yaptığı işle farklılık yaratan ve ilham veren kadınlarmış.
Evet.
Doğru değil mi?
Evet.
Tamam.
Evet.
Peki biz bir taraftan da şunu TKB'den bahsettik ama feminizm nedir? Bir de bunu açabilir misiniz bizim için?
Tabii ki, tabii ki. Yani feminizm kadınların kadınların bakış açısıyla bütün dünyaya bakmak ve bütün dünyayı yorumlamaktır. Çok kısaca.
Kısaca böyle. Peki
evet.
Kadın Eserleri ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyesisiniz siz Aslı Davaz. Bir de bulunmuş olduğunuz bu vakıftan kısaca bahsedebilir misiniz bize?
Tabii ki. 1990 yılında 5 kadın tarafından kuruldu. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. Kadın Eserleri Kütüphanesi bugün Türkiye'de kadın merkezli bir arşiv ve bir kütüphanedir. Osmanlı döneminden günümüze kadar 16 koleksiyon altında kitaplar, süreli yayınlar, fotoğraflar, afişler, aklınıza kadınlarla ilgili bütün belgeleri toplayan ama çok önemli bir başka özelliği bir arşiv merkezi olması niteliğiyle de kadın özel arşivlerini toplayan bir kurum. Bu alanda bu çalışmayı sürdüren ilk ve tek kurum. Kütüphanede yani arşiv merkezinde özel arşivlerin arasında ilk hukukçulardan Süreyya Ağolu'nun özel arşivini bulabilirsiniz. Ondan sonra bir örnek daha vereyim. Türkiye'nin ilk il kadın belediye başkanı, Mersin Belediye Başkanı Müfide İlhan Hanım'ın özel arşivini bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu kadınların kaybolmaya biraz mahkum olan bu arşivlerini, özel arşivlerini topluyor vakıf. Örneğin biliyoruz ki ünlü romancı ve Yeşilçam'ın romanlarından ilham alarak çektiği filmler, Kerime Nadir'in ne yazık ki özel arşivi maalesef saklanamadı. Dolayısıyla yani korunamadı ama fotoğrafları bir yeğeni tarafından saklandığı için bugün açık erişimde Kerime Nadir'in 720 civarında fotoğrafını açık erişimde bulabilirsiniz. Evet. Şimdi kadınlarla ilgili bütün bu belgeleri artık biliyorsunuz dijitalleştirme çok önemli bir konu. Çünkü mümkün olduğunca geniş ve kitlesel bir erişime sunulması için bütün bu belgeler dijitalleştiriliyor, kataloglanıyor ve açık erişime sunuluyor. Dolayısıyla Türkiye'de ilk kez kadınlarla ilgili binlerce belgenin toplanması, kataloglanmasının yanı sıra aynı zamanda da açık erişime sunulması bu kurumun yaptığı en önemli çalışmalardan biridir.
Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Aslı Davaz. Verdiğiniz bilgi bizim için gerçekten çok çok değerliydi. Her şeyden önce kadının, kadın emeğinin, kadın kimliğinin ön plana çıkartıldığı tüm oluşumları kesinlikle destekliyoruz. Ve siz de onun bir parçası olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Görüşmek üzere tekrar Aslı Hanım. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyenlerimiz, Kadın Eserleri ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyesi Aslı Davaz'la birlikteydik.
Sonuna kadar geldim aşkı. Kavuşamadım ben sana. Yetişemedim ben sana, anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Beklediğim inan seni her gün, dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz, anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle sürse de ben seni unutamam. Aylar sonuna kadar geldim aşkı. Kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana, anlatamadım derdimi, ağladım. Yazık ettin yazık, kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğumda. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle sürse de
dinleyenlerimiz, 27 Mart dünya çapında tiyatro severler tarafından kutlanılan Dünya Tiyatrolar Günü olarak 1961 yılında UNESCO tarafından kurulan Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilan edilmiş. UNESCO tarafından kurulan Milletler Arası Tiyatro Enstitüsü Dünya Tiyatro Günü'nün amacını sahne sanatları bağlamında dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini artırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak ve insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve elbette artırılması gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak olarak belirtmiş. Biz bu özel günü devlet tiyatrolarının gerçekleştireceği etkinlikleri, uluslararası çalışmaları ve ayrıca elbette Ramazan ayı deyince akla gelen ilk etkinliklerden biri olan geleneksel Türk tiyatrosunu konuşacağız. Kimle mi? Tiyatromuzun çok değerli Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, tiyatro sanatçısı ve rejisör Mustafa Kurt'la. Hoş geldin Sayın Genel Müdürüm.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Evet, 27 Mart'a az kaldı ama sizin bu sürece aslında elbette özel kutlamalarınız, özel gösterileriniz olacaktır. Fakat siz zaten uzun bir zamandır özellikle depremden sonra gelişen olaylarla tüm şehir tiyatrolarınız ayrı ayrı kentlerde bir seferberlik halindesiniz. Öncelikle deprem diyelim ve sonrasında deprem ve tiyatro diyelim. Sonra zaten tiyatrolar gününe geliriz biz.
Evet. Tabii çok üzücü bir afet oldu. Hani bu kadar büyük bir afet hepimizi derinden üzdü. Gerçekten ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz, milletimiz el ele bu süreçte elinden ne geliyorsa onu yaptı. Yapmaya da devam ediyor ve bitene kadar da bu moral ve motivasyonu yükseltmeye devam edecek. Ve devletimiz de milletimiz de oradan elini hiç çekmeyecek. Biz de tabii bu süreçte ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü çocuklarımız var, büyükler var. O yüzden çok da büyük, geniş bir alan. Bizim de oralarda tabii sahnelerimiz vardı. Ve sürekli turneler düzenliyoruz. Oralara hem çocuk oyunları hem büyük oyunlar gönderiyorduk. Hem sahnelerimizi ziyaret ettik. Ne aşamada, orada ne yapabiliriz onu düşündük. Ve büyük bir proje geliştirdik. Bu tabii aşamalı bir proje. Çünkü tam kış ayına denk geldi. Kar yağdı diye sevindik ama böyle bir felaket oldu. Öyle olunca biz o bölgelerdeki hem sahnelerimizi hem de neler yapabileceğimizi arkadaşlarımızla konuştuk. İlk etapta oralarda tabii devletimiz konteyner kuruyor, çadır kuruyor. O çadırlarda, konteynerlerde neler yapabiliriz konuştuk. Ve neredeyse atölye çalışmalarına yakın işler yapmak istedik. Yani bunun içinde kendi geleneksel tiyatromuzla ilgili Hacivat Karagöz'ümüz de var. Hı-hı. Küçük oyunlarımız da var. Çocuklarımıza dönük özel hazırladığımız işler de oldu. Birazcık onların morallerini de yükseltmek istedik. Motivasyonlarını da yükseltmek istedik.
Galiba ağırlıkla çocuklar vardı değil mi?
Çocuklar var.
Takip ettiğim kadarıyla.
Fakat şöyle de bir şey oldu. Neredeyse büyükler de yaptığımız her işte bize teşekkür ettiler.
Mutlaka.
Çünkü depremin ilk zamanlarında hemen İstanbul Devlet Tiyatromuz ve hı-hı, Ankara'da bulunan kamyon tiyatromuzu, hı-hı, Malatya'ya sevk ettik. Malatya'da İstanbul Devlet Tiyatromuz o çocuklarla birlikte etkinlikler yaptı. Hı-hı. Büyükler de son derece teşekkür ettiler. Çünkü hı-hı, çocuklar zor şartlardaydı. Bir taraftan çadır kuruluyor, bir taraftan konteyner kentler kuruluyor, hı-hı, bir taraftan onların istihdamı var. Zor bir süreç. Allah herkese yardım etsin, hı-hı, gerçekten. Bu süreç zorlu bir süreç ama şöyle, Devlet Tiyatromuz sadece Malatya'da değil, hı-hı, bu deprem sürecinde şu anda bile İstanbul Devlet Tiyatromuz'la başlayarak Van Devlet Tiyatromuz, İzmir Devlet Tiyatromuz, Adana Devlet Tiyatromuz, hı hı, Erzurum Devlet Tiyatromuz, Diyarbakır Devlet Tiyatromuz'un hepsi, hı hı, o deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Şimdi hem Gaziantep'te hem ilçelerinde, hı hı, Adana Devlet Tiyatromuz çalışıyor. Diyarbakır Devlet Tiyatromuz şimdi Malatya'da. Ondan önce Ankara Devlet Tiyatromuz Adıyaman'da, hı hı, Kahramanmaraş'ta oldu. Hı hı. Ve olmaya da devam edeceğiz. Bu süreç son derece önemli. Hı. Şunu da söyleyebilirim. Biz tabii şimdi çalışıyoruz. Hı hı. Öncesinde de çalıştık. Ramazan boyunca da oraya bir program, bitimine kadar bir program yaptık.
Yüksel.
Akabinde de 23 Nisan'dan başlayarak, hı hı, neredeyse Ağustos sonuna kadar, hı hı, kamyon tiyatromuzla o bölgedeki illeri, ilçeleri, kesinlikle, dolaşacağız.
Çok güzel.
Şunu da söylemek isterim. Bu sadece bizimle alakalı bir şey değil, hı-hı, Devlet Tiyatrosu'nun. Özel tiyatrolar da çok destek olmuştur. Hı-hı. Yerelde çalışan amatör tiyatrolarımız da, hı-hı, bu sürece destek olmuştur. Biz de bu 27 Mart haftasıyla başlayan, hı-hı, haftada, hı-hı, devlet tiyatrolarıyla, özel tiyatrolarımızla, hem büyük oyunlarla, hı-hı, hem çocuk oyunlarıyla Türkiye'nin her yerinde olacağız.
Çok kıymetli.
Deprem bölgesine de ayrıca özel çocuklarımıza dönük 46 oyun tespit ettik.
Çok güzel, çok
yani
güzel.
Yani o hafta içinde 27 ve 28 Mart'ta çocuklarımıza 46 temsil yapacağız. 2 gün içinde.
O kadar değerli ki yani şöyle hani tiyatrolar gününe geleceğiz ama hani sanatın iyileştirici yanı var diyoruz,
evet,
ya. Ve bu deprem olayından en çok, evet, biz büyükler etkilendik ama çocuklar, küçükler, ya en çok onlar aslında onların ihtiyacı var böyle bir desteğe. Dolayısıyla çok önemli bir açığı ivedilikle kapatmış durumdasınız.
Çok teşekkür ederim. Şimdi insana nasıl ekmeğe, suya ihtiyacı varsa,
evet,
sanat da ruhu iyileştiren bir,
öyle,
dal.
Öyle.
O yüzden hani ruha iyi geliyor. Hı-hı. Moralimizi, motivasyonumuzu, hı-hı, iyileştiriyor.
Hı-hı.
Ruhumuzu iyileştiriyor.
Öyle.
O yüzden mutlaka ihtiyaç var sanata.
Evet.
Hani bazen bir ülkenin kalkınmışlığı sanatla ölçülüyor.
Doğru.
Yani bizim sanatımız ne kadar güçlü olursa o kadar ruhumuza iyi geliyor. İnsanı,
öyle,
iyileştiriyor.
Öyle.
O yüzden tiyatroda söz sanatı. Seyirci bunu duyduğu zaman da, hı-hı, daha çok mutlu oluyor,
hı-hı,
motivasyonu artıyor.
Hı-hı.
O yüzden hiç elimizi çekmememiz lazım.
Evet.
Bir müzik dinlediği zaman, bir şarkı dinlediği zaman, bir tiyatroda küçük bir gösteriyi izlediği zaman onun ruhuna iyi geliyor.
Kesinlikle.
Ruhu iyileştiriyor.
Evet, evet.
O yüzden ekmek kadar su kadar değerli.
Gerekli, gerekli. Yani biz normal koşullarda hani düşündüğümüz, bizim bahsettiğimiz tablo deprem bölgesinde normal olmayan bir insanın yaşayabileceği, yaşamak zorunda kaldığı koşullar. Biz ki hani bir şehirde, büyük şehirdeyiz ve normal koşullarda hayatımızı sürdürüyoruz. Biz bile bir süre sanattan uzak kalınca çok büyük bir eksiklik olduğunu hissediyoruz. Peki gelelim Dünya Tiyatrolar Günü'ne. Tiyatro gerçekten çok, benim çok hayran olduğum bir sanat, o ayrı bir konu. Ama onun dışında siz bir tiyatro oyuncusu, bir rejisör olarak nasıl tanımlarsın? Sizin için tiyatro nedir? Sizdeki çağrışımı nedir tiyatronun?
Şimdi bu çok çok değerli bir sanat. Çok özel bir sanat.
Hı-hı.
İnsana dokunan bir sanat. O yüzden tiyatronun, sanatın insan ruhunu yansıttığını da düşünüyorum. Yani bütün enstrümanlarımız, biz bunu ne kadar eğitebilirsek, eğer bir sanatsal yönümüz var, bunu açığa çıkarabilirsek, bunu paylaşabilirsek bizi son derece mutlu ediyor. Bazen bir resim sanatında insanlar bir müzeye gittiği zaman o resim sanatını görüyor, yorum yapıyor. Ama tiyatroda o akşam premier yapacak bir oyunda sanatın sonucunu görmek için orada bulunuyor.
Değil mi? O çok başka bir şey.
Çok başka bir şey. Değil mi? Evet. Şimdi tabii bizde Türk tiyatrosuna baktığınız zaman eğer bizim geleneksel Türk tiyatromuzu saymazsak batılı anlamda 150 yıllık bir tarihi var ülkemizde. Bizim kendi geleneksel tiyatromuzda var, gölge oyunumuz var, orta oyunumuz var. Bunun dışında bizim köy seyirlik oyunlarımız var. Ama batılı anlamda 150 yıllık bir tiyatro geçmişine sahibiz. Ama Shakespeare 1500 yıllık bir tiyatro geleneği olan batılı ülkeler var. Biz hem kendi kültürümüze sahip çıkacağız, hem kendi geleneksel Türk tiyatrosuna sahip çıkacağız. Hem de dünya ile yarışmak için dünya klasiklerini de bilmemiz lazım.
Doğru.
Kendi edebiyatımızı, tiyatro edebiyatını da çok iyi bilmemiz lazım. Tiyatro benim için,
evet, o önemli.
Benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet. Yani ben neredeyse bütün hayatımı sanata vakfetmiş bir insanım. Şunun için ben oyuncu olarak da, öğretmen olarak da, rejisör olarak da tiyatronun her alanında bulunmuş bir insanım. Ve size sonsuz kapılar açan bir sanat. Ve bütün sanatları da bünyesinde birleştiren bir sanat. O yüzden tiyatro sanatı bütün sanatları içinde barındırıyor. Eğer sizin de o sanata karşı bir, o sanatlara karşı bir yatkınlığınız varsa çok daha verimli oluyorsunuz, çok daha güçlü oluyorsunuz, çok daha bilgili, bilinçli oluyorsunuz. O yüzden bir oyun çalışırken, oyuncu olarak çalışırken ya da yönetmen olarak bir şey çalışırken çok korkuyorum acaba yapabilir miyim diye. Ne kadar deneyimli ne olursanız şey. Olun. Bu da tabii. Sizin o amatör ruhunuzun hiç bitmediğini, hep içinizde bir o çocuğun canlı durduğunu, bir şeye korkarak temkinli yaklaşmanızın sonucunda da başarı geliyor.
Tabii.
Yani siz onu kelime kelime, harf harf çalışıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey.
Evet. Örneğin siz bir genel müdürsünüz ama bir taraftan da evet cimri oynuyorsunuz. Ben şimdi cimri şunu merak ediyorum. Cimri teksti elinize geldiğinde bu aşamaları, merhaleleri bize biraz anlatabilir misiniz? Elinize geldi. Ne yapmam lazım önce?
Şimdi tabii Molière dünyaca ünlü bir klasik eser. Ve neredeyse bizim ortaokul, lise kitaplarında da hepimizin özetlerini okuduğu,
tabii,
tiyatro metnini okuduğu çok bilindik bir eser. Bunu daha önce 2002 yılında, yaklaşık yani 20 yıl önce Adana Devlet Tiyatrosu'nda çok değerli bir yönetmenimiz var. Işıl Kasaboğlu Bey'le beraber yapmıştık. Ve çok tuttu. Çok iyi bir ekiple şu andaki bu arkadaşlarımızın neredeyse tamamı hem tiyatroda hem dizilerde başrol oynayan çok değerli sanatçılarla çalıştık. Ve Adana'da Devlet Tiyatrosu'nda bu çok tuttu. Çok sevildi. Hepimiz de çok gençtik. Sonrasında aradan 20 yıl geçtikten sonra neredeyse.
O zamanki kadro farklıydı ama değil
farklıydı.
Mi? Tamam.
Sonra aradan 16-17 yıl geçti. Yönetmenimiz, değerli abimiz, ustamız Işıl Kasaboğlu emekli olmaya karar verdiğinde bir oyun yapmak istedi. Ve telefonda bana dedi ki ben dedi Molière'in bu cimrisini Ankara'da yapmak istiyorum ve bununla emekli olmak istiyorum.
Hayır,
peki buyurun dedim. Güzel. Ama dedi siz oynarsanız yapacağım.
Çok güzel.
Öyle olunca ben de onu da kıramadım. Zaten de sevdiğim bir eserdi. Sonra beraber yine Ankara Devlet Tiyatrosu'nun çok değerli sanatçılarıyla çalıştık. Bir ekip kurduk.
Ama yani bir pinti bu kadar sevimli olamaz. Sizin sayenizde sayın genel müdürüm.
Ben şimdi şöyle hep biliyorsunuz o Molière'in bu cimrisindeki Harpagon karakterini hep hani Nemrut, kötü hep öyle anlıyor ama ben yine de o karakterin içinde bir sempatik yan olduğunu düşünüyorum.
Var.
Çünkü şöyle bir şey çalıştıkça keşfettim ki adamın saf yanları da var.
Var.
Öyle olunca Çok biraz sempatik bir oyun oldu. Evet. Ve 5 yıldır Ankara'da kapalı gişe oynuyoruz. Pek çok yere de gittik. Festivallere de katıldık.
Evet.
Kapalı gişe oynuyor. Halen kapalı gişe oynuyor.
Evet.
Sanıyorum biraz daha oynayacağız onu. Öyle gözüküyor.
Harika. Peki siz örneğin bir... Yani çok tepeden bakmam gerekiyor bunun için. Koskoca bir yıl oynanacak olan oyunların repertuarın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar var mı? İşte Türk olsun, yani Türk motifleri olsun ya da yabancı olsun ama klasik olsun, nedir?
Tabii. Repertuar bizim için, devlet tiyatrosu için son derece önemli. Bizim yaklaşık 83'ün üzerinde sahnemiz var. 12 yerleşik sahnemiz, 11 turne sahnemiz var. Hı hı. Onun dışında da artık neredeyse ilçelerde ya da ilçelerde, küçük beldelerde irili ufaklı sahneler var. Hı hı. Yılda yaklaşık 150 oyun oynuyoruz.
Evet.
Bunun 50'si geçmiş yıllardan kalan, seyircisini tüketmemiş oyunlar. Hı hı. 100 tanesi de yeni oyunlar.
Hı hı.
Tabii bunu seçerken en önemli kriterimiz şu: yerli yazarlarımızın eserlerini artırmak istiyoruz.
Evet.
Yerli yazarlarımızın sayısı artsın istiyoruz. O yüzden mümkün olduğunca neredeyse %70'e yakın yerli yazarlarımızın eseri olsun istiyoruz repertuarda.
Bunlar klasik eserler mi?
Yok.
Yani bu tekstler.
Yeni yazarlar olabilir. İlk defa oyun oynayan yazarlar olabilir. Genç yazarlar olabilir. Bizim kendi Türk klasik eserlerimizin yazarları olabilir.
Peki bu eserlerin, sözünüz ne oldu unutmayın, bu eserlerin sahneye uyarlanabilirliği için dikkat ettiğiniz kriterler var mı? Kimi zaman mesela bir kitap okuruz biz, gözümüzde ay keşke bir tiyatro olsa, o kadar iyi diyebiliriz. Siz o tekst elinize geldiğinde bu olur ya da olmaza nasıl karar verirsiniz rejisör olarak?
Bizde de şöyle, irili ufaklı sahnelerimiz var. Mesela atölye sahnelerimiz var.
Hı hı.
Daha küçük 100 kişilik sahnelerimiz var.
Tamam.
60 kişilik, 80 kişilik sahnelerimiz var. Bir de büyük sahnelerimiz var. Bir eser okur.
Mesela İrfan Şahinbaş bizim atölye sahnemiz.
Atölye
mi?
Sahnemiz.
Tamam.
Yanında hemen biliyorsunuz Orhan Asena sahnemiz,
evet,
stüdyo sahnemiz,
evet,
var. İrfan Şahinbaş var.
Tamam.
Bunlar 100 kişilik tiyatrolar.
Tamam.
108 kişilik tiyatrolar. Hı-hı. Diyelim ki küçük tiyatronun altındaki oda tiyatromuz 60 kişilik bir tiyatro.
Hı-hı.
Eserleri seçerken de eğer oralara uygunsa,
hı-hı,
ki zaman zaman mutlaka orası devamlı sürekli oyun üreten sahnelerimiz.
Mutlaka.
Küçük oyunlarımızı bu sahnelere göre ayarlıyoruz.
Tamam.
İrili ufaklı sahnelerimiz var Türkiye genelinde.
Hı-hı.
Yani İstanbul'da var, İzmir'de var,
hı-hı,
Adana'da,
hı-hı,
Diyarbakır'da, hı-hı, Ankara'da var. Büyük prodüksiyonları da, hı-hı, büyük sahnelerimize göre ayarlıyoruz.
Bu sahneye göre uygunluğu oyunun.
Uygunluğu.
Ben teksti, yeni bir yazarın teksti geldi elinize, bunun tiyatroya uyup uymayacağını nasıl anlarım?
Orada da edebi kurulumuz var.
Hah.
Edebi kurulumuz,
tamam,
eserleri inceliyor.
Evet.
Önce dramaturglarımız inceliyor.
Hı hı.
Dramaturglarımız edebi kurula rapor yazıyor.
Hı hı.
Oyunun içeriğiyle ilgili her, tamam, şeyini masaya yatırıyor. Edebi kurulda da rejisörler var, sanatçılar var,
hı,
yine dramaturglar var, profesörler var. Edebiyat alanında, tarih alanında,
hı hı,
ve sanatsal anlamda çok profesörler var.
Harika
bir
çalışma.
7 kişilik kurul,
hı,
kendine göre,
hı-hı,
o eseri tekrar okuyor.
Hı-hı.
Onlar da raporluyor.
Tamam.
Bir araya geliyoruz.
Hı-hı.
O eserin devlet tiyatrosu repertuar havuzuna girip girmeyeceğine karar veriyoruz.
Anladım.
Yani herkes uzmanlık alanıyla,
tabii,
ilgili.
Tamam.
Sanatçı oyuncu gözüyle bakıyor.
Tamam.
Rejisör gözüyle bakıyor.
Rejisör gözüyle bakmak nedir? Bir de bunu anlatır mısınız?
O da şöyle bir şeydir.
O nasıl bir şey?
Tabii. Bazen mesela diyelim ki dramaturji bir esere olumsuz görüş verebiliyor.
Hı.
Ama rejisör okuduğunda diyor ki,
hı,
bu eser tamam olumsuz bir görüş verilmiş ya da kararsız kalınmış,
hı hı,
ama bu iyi bir rejisörün eline geçtiğinde,
hı,
bir dramaturgla beraber çalıştığında bu eser bambaşka hale gelebilir diyor.
Çok güzel.
O esnada da şunu,
hı hı,
yapıyoruz,
hı hı,
yazarıyla temas kuruyoruz.
Evet.
O eserin yazarıyla temas kuruyoruz. Diyoruz
üzerinde
ki,
oynayacağız biz bunu.
Evet, biz diyoruz bunun üzerinde oynayacağız. Sizin izniniz var mı? Belki diyoruz size bu aralara yeni, hı, sözler yazmanızı istiyoruz.
Hmm.
diyoruz.
Ya da biz kendimiz yazabilir miyiz?
Ya da genelde yazardan izinsiz bir şey yapmıyoruz.
Yapmıyoruz. İzin aldık. Evet. Tabii siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz dedikten sonra hani sonra o telif olayı.
Biz o eserin üzerinde oynuyoruz ama yine de o eserin sonuçta oynasak bile son haliyle edebi kuruldan geçmesi lazım.
Tamam.
Yani edebi kuruldan geçmeyen hiçbir eseri oynamıyoruz.
Tamam.
Ama eserlerin üstünde rejisörün, oyuncunun oynama şansı var izin almak kaydıyla.
Anladım. Çok
yani
güzel.
O yüzden bir edebi kurulumuz var. Bütün eserler oradan geçiyor. Geçtikten sonra da biz şu dengeyi gözetiyoruz. Diyoruz ki bu seneki repertuarımızı nasıl yapacaksak bir konsept belirleyecek belirleyeceksek mesela şöyle diyoruz. Ya bu sene biz nasıl bir şey yapalım? Yani klasik eserlerle mi açalım? Neşeli oyunlar mı olsun? Müzikaller mi yapalım? İlk defa oyunu oynayacak yazarların eserlerini mi yapalım? Diye bir konsept belirliyoruz.
Ama bu yıl mesela örneğin işte 2022-2023 yılı diye mi adlandırıyorsunuz siz o repertuar bilmiyorum. Bu yıl her türden oyun var değil mi?
Evet.
Baktığımızda Ankara Devlet Tiyatrosu'na örneğin.
Evet. Şimdi biz biliyorsunuz hem yerli oyunlar haftası yapıyoruz. Ankara'da sahnemiz çok olduğu için bütün bölgelerimizi Ankara'da topluyoruz. Yerli oyunlar haftası oluyor. Bir ay sonra ya da 1,5 ay sonra klasik oyun haftaları yapıyoruz. Bu sefer de Türkiye genelindeki en iyi klasikleri topluyoruz. Öyle olunca repertuarda da bir denge olmuş oluyor. Hem dünya klasikleri var, hem yerli yazarlarımız var, hem yeni yazarlarımız var. Şimdi birkaç yıldır bir şey yapıyoruz bu yazarlarla ilgili. Devlet Tiyatrosu'nda ilk defa oyunu oynayacak yazarları teşvik ediyoruz.
Nasıl?
Onların diyelim ki bir yarışma düzenliyoruz. Yarışmada birinci, ikinci, üçüncü olan oyunları repertuara dahil ediyoruz. Ya da Devlet Tiyatrosu'nun repertuarına girmiş ama ilk defa oyunu oynayacak yazara bir teşvik ödemesi yapıyoruz.
Çok güzel.
Hem de bir telif ödemesi yapıyoruz.
Harika.
Böylelikle şunu da sağlamış oluyoruz. Hem Türk Tiyatrosu repertuarını yazar anlamında zenginleştiriyoruz.
Diri tutuyoruz.
Hem de her defa aynı oyunları oynamıyoruz. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz.
Çok keyifli.
Yeni yazarların eserlerini oynuyoruz.
Çok güzel.
Bu
çok
son dönemde çoğaldı. Artırdık. Birkaç yıldır da Mayıs ayında genelde bu yerli yazarlarımızı Ankara'da topluyoruz.
Evet.
Yeni yazarlara hem teşvik ödemesini gerçekleştiriyoruz. Hem de diyoruz ki madem bu kadar güzel oyunlar yazdınız, oyunlarınız da oynuyor. Lütfen bunu torunlarınıza anlatacağınız bir hikaye olmasın. Yeniden ikinci oyun yazın, üçüncü oyun yazın diye telkinde bulunuyoruz.
Müthiş bir teşvik. Şimdi bir de hani öyle bir sanat ki bir taraftan işte biz siz oyuncuları alkışlarken aslında o alkışlar sadece oyuncuya değil dekor yapana da. O kostümü dikene de, o ışığı şahane bir şekilde sahnede kullanana da, rejisöre de oradaki oyundaki o ruhu veren insana da. Yani kolektif böyle bir işbirliği. Ya bir de o güzellikten bahseder misiniz?
Tabii çok büyük emek.
Yani biz de yayıncıyız ama hani sizinki de çok başka bir
çok
şey.
Çok teşekkür ederim. Çok büyük emek var. Yani bir oyun metni hareket etmeye başladığında... İşin içinde biliyorsun dekor tasarımcıları, kostüm tasarımcıları, müzisyenler, dansçılar, dramaturglar, yönetmen yardımcıları, ışık tasarımcıları. Herkes topyekün çalışıyor. Mesela şarkılı müzikli bir oyunsa diyelim ki orkestrayı çalışacak da bir şefe de ihtiyaç var.
Tabii.
Sanatçılara şarkıyı söyletecek birine de ihtiyaç var. O yüzden çok büyük emek var.
Tabii.
Şimdi... Bir bakıyorsunuz bazı oyunlarda onlarca kostüm dikiliyor.
Evet.
Tasarımcı onu çiziyor, yönetmene gösteriyor ama onun dikimi, atölyelerde dekorun imalatı, yani demircisi var, bezlemecisi var, boyacısı var, ressamı var. Onlarca kişiye ayakkabı yapan ayakkabıcısı var, şapkacı, çiçekçi. Yani herkes bir oyuna hizmet ediyor.
Evet.
O perde kusursuz açılsın diye.
Evet.
Teknik anlamda da çok ciddi bir destek var, emek var.
Evet. Ve herkes işinde profesyonel.
Evet.
O çok kıymetli bir şey zaten.
Yani şimdi o panoyu taşıyan, getiren, götüren. Bakıyorsunuz arkaya sahne amiri var, aksesuarcı var, sahne makinisti var, demirci var, mekanikçi var. Yani herkes bir şeye kusursuz hizmet ediyor.
Evet.
Bunu da ancak devlet sayesinde yapabilirsiniz.
Biz de gerçekten bu emekçileri her şeyden önce kutluyoruz bu özel günlerinde, 27 Mart öncesinde. Sayın Genel Müdürüm, son bir soru. Ramazan'a özel, geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili unsurlar yakalayacak mıyız tiyatroda bu ay?
Şimdi tabii bizim repertuarımız devam ediyor. İlan ettiğimiz bir repertuarımız evet. var. Şimdi deprem bölgesine yoğunlaştık. Hı hı. Bu geleneksel Türk tiyatrosuyla hı hı. ilgili hı hı. yaptığımız işlerin neredeyse tamamını o tarafa
orada
yönlendirdik.
Tamam.
O tarafa yönlendirdik.
Çok güzel. Çok güzel.
Şimdi Karagöz ve Hacivat bir gölge oyunu ama biz onu gölge oyunundan çıkarttık.
Hı hı.
Hani çocuklar da görsün diye onun üzerine oyunlar kurduk.
Hayır.
Aslında hani gölge ustası sanatçılarımızın emeği ne sonsuz saygımız var.
Hı hı.
Ama biz onu oradan çıkarttık.
Hı hı.
Şimdilik bu deprem bölgesinde bu geleneksel Türk tiyatrosunun içinde bütün arkadaşlarımız gittiği zaman mutlaka hı hı. bize ait şeyler var.
Çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, tiyatro sanatçısı ve rejisör Mustafa Kurt'la birlikteydik. Tiyatro üzerine güzel bir sohbet oldu. Biz sizlere önümüzdeki haftaya kadar esenlikler diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirin. İyi haberler diyelim ve hoşça kalın.
Kimse bilmez ömür boyu dert oldum. Kendimi aramaktan yoruldum. Düşüp yollara bir derman buldum. Seni gördüm göreli sana tutuldum. Kimse bilmez bir ömür sürüklendi. Her sabah yeniden ümitlendim. Bakıp aynaya ne sözler verdim. Seni gördüm göreli aşka dilendim. Boyuna posuna havasına yandım. Bilmeden yoluna, yanına, kapısına düştüm. Eline, dizine, yatağına yattım. Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdim. Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdim. Kimse bilmez bir ömür gelip geçti. Bu tarlada ne ekinler yetişti. Dön bir bak bana, gözlerim gülüyor. Seni gördüm göreli mevsim değişti. Seni gördüm göreli dünyam değişti. Boyuna, posuna, havasına yandım. Bilmeden yoluna, yanına, kapısına düştüm. Eline, dizine, yatağına yattım. Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdim. Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdim.
Baş tacı.